Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadakallahul aliyyul azim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Ha!
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 25 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 8 Nisan 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Erakçı, Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Emir Abdullahyan yaptırımların tamamen kaldırması Amerika'nın önündeki tek yol dedi. Türkiye'de koronavirüsten 276 kişi daha hayatını kaybetti. Savunma Bakanı Hulusi Akar 104 emekli amiralı eleştirdi, bedeli neyse ödeyecekler dedi. Irak'taki Amerikan güçleri Irak'ı terk ediyor. Amerika, Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını bildirdi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Müzakereci Heyet Başkanı Seyit Abbas Irakçı, dün akşam Viyana'da Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısı çerçevesinde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi. İran'a göre dostane bir ortamda gerçekleştirilen bu toplantıda ikili ilişkiler gözden geçirildi ve iki tarafın çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirme iradesine vurgu yapılırken karşılıklı ilgi uyandıran konular masaya yatırıldı. İki taraf Viyana'daki ortak komisyon toplantısının müzakerelerinin son durumunu da görüştü. Görüşmede Irakçı, Avusturya hükümetine çabaları ve misafirperverliği için teşekkür etti ve İran'ın nükleer anlaşma konusundaki tutumunu ve Amerika hükümetinin anlaşmaya dönmek için atması gerekirken yaptırımları kaldırmak ve bu doğrultuda pratik adımları atma gereğini açıkladı. Schallenberg, Avusturya hükümetinin bu görüşmelerin Viyana'da yapılması için gerekli imkanları sağlamaya ve uygun bir ortam oluşturmak için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgularken, sonucunun ve devamının herkesin yararına olacağını söyledi. Toplantıya Avusturya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın Avusturya Büyükelçisi de katıldı.
İran Meclisi Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullah'ya müzakere için müzakere siyasetini bir oyun ve kurnazlık nitelendirirken Amerika için tek yol var, o da yaptırımların pratikte tamamen kaldırmasıdır dedi. Emir Abdullayan Sosyal Paris Müzesi'nde kendi hesabına yaptığı açıklamada Amerika'nın müzakereler konusundaki ısrarının yeni bir konu olmadığını belirterek Amerika'daki demokratlar ve cumhuriyetçilerle müzakere ettik ancak anlaşmayı açıkça bozdular dedi. Emir Abdullayan müzakere politikasının Amerika'nın bir oyunu olduğuna dikkat çekerken İran halkının Amerikan terörist güçleri tarafından şehit edilen General Kasım Süleymani saldırısını asla unutmayacağını söyledi. Bu arada Tahran'daki isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili İran basına verdiği mesajda İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi koşulunun tüm yaptırımların daimi olarak kaldırması olduğunu söyledi. İranlı yetkili İran'ın görüşüne göre Obama dönemi yaptırımları Trump tarafından tekrar uygulanması, ayrıca nükleer olmayan etiketlerle eklenen yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm Amerikan yaptırımların kaldırılması gerekiyor. İranlı üst düzey yetkili Amerika ve Avrupa'nın yaptırımların kaldırıldıktan sonra tekrar uygulanmayacağını garanti etmeleri gerektiğini de belirtti. Yaptırımların kaldırıldığını doğrulamak için kısa bir sürenin yeterli olmayacağını da söyleyen İranlı söz konusu yetkili, İran'ın makul bir doğrulamaya kadar yükümlülüklerine dönmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü istişarelerin ardından Viyana'da Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ile bir araya geldi. İran'a göre Rafael Grossi, Viyana'daki Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ile görüştükten sonra çarşamba günü ajansın Belçika'nın tüm taraflarının yararı için teknik ve kaçınılmaz ilerleme rolünü oynamaya devam edeceğini söyledi. Grossi, Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley ile görüşmesinin ardından attığı bir tweette, Viyana'daki nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısındaki istişareleri teknik ve tarafsız bir bakış açısıyla desteklemeye hazır olduğunu duyurdu. Bu arada Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşların daimi temsilcisi, nükleer anlaşmanın tam anlamıyla yeniden canlandırılması konusunda Amerika hükümetinin İran özel elçisine danıştığını açıkladı. Mihal Ulyanov çarşamba günü Amerika hükümetinin İran özel elçisi Robert Malley ile nükleer anlaşmanın tam anlamıyla yeniden canlandırılmasıyla ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldiğini tweetledi. Nükleer anlaşma üyeleri yaptıkları bir dizi görüşme ardından İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda uzman düzeyinde istişarelere devam etmeye kararı aldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Instagram hesabından İran ile Çin arasındaki 25 yıllık işbirliği belgesine ilişkin açıklama yaptı. Hatipzade videolu açıklamasında Çin dünya standartlarında bir ekonomiye sahip büyük bir güç olarak Avrupa'dan Fars Körfezi ülkelerine Orta Asya, Batı Asya ve Uzak Doğu Asya gibi bölgelere kapsamlı işbirliği anlaşmaları yanı sıra büyük ticari anlaşmaları imzalamaktadır. İran içinde Çin'le ticari stratejik ilişkide özel bir öneme sahiptir. Çin'e gelince İran ile ilişkileri stratejik ortaklık düzeyinde geliştirmek Çin Devlet Başkanı'nın İran ziyareti sırasında elde edilen bir öncelikli ifadesini kullandı. Hatipzade açıklamasını şöyle sürdürdü. Doğal olarak uluslararası ilişkilerde mevcut bir aktör olan İran, kalkınma planlarını hazırlarken Amerika'nın baskıcı yaptırımlarının baskılarına boyun eğmeyecek ve siyasetlerini ilerletmek için her fırsatı değerlendirecektir. Bu yöndeki çabalarımızın İran'ın teslim olmasını ya da tecrit edilmesini isteyenler için tatsız olduğu bu nedenle bu tür anlaşmalara karşı çarpıtma ve propaganda telaşını bu meselede de gördüğümüz gibi gündemine koyduğu açıktır. Kapsamlı İran-Çin işbirliği programı pratik aşamaya girerse ve özellikle İki ülkenin farklı sektörlerdeki iş adamları arasında ekonomik anlaşmaları haline gelirse, halkın ve sevgili İran'ın yararına olacak bir işbirliği için yol haritası olacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Çin'in Guangzhou Başkonsolosu, Çin'in en zengin ve kalabalık nüfusuna sahip bu kentin şirketlerini ve yatırımcılarını İran'da yatırım yapmaya davet etti. İRNA'ya göre İran'ın Orta Asya ve Avrasya pazarlarına ulaşmak için çok önemli konumda olduğunu belirten Hüseyin Derviş Mutevelli, Eyaletin Dış İlişkiler Ofisi Genel Müdürü ile görüşmesinde Çin'in en kalabalık ve en zengin ili olarak eyaletin kapasitesini ekonomik, ticari, endüstriyel ve bilimsel alanları ikili ilişkilerin ana ekseni olarak değerlendirdi. İran Başkonsolosu görüşmede Çin tarafından ayrıca turizm alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Guangzhou serbest bölgesi ile İran'ın Kışm serbest bölgesi arasındaki işbirliği anlaşmasının uzatılmasını istedi. Guangzhou Eyaleti Dışişleri Genel Müdürü de 25 yıllık İran-Çin Stratejik Ortaklık Belgesi'nin imzalanmasını ve Guangzhou Eyaleti'nin İran'la işbirliği yapmaya ve sektöre yatırım yapmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladı.
İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, İslam milletinin birliğini sağlamaya çalışmak çok önemli ve değerli bir ibadettir dedi. Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, Irak'ın Necef Eşref kentinde dini ilimler üstadlarından Ayetullah Şeyh Hasan Cevahiri ile yaptığı görüşmede İslam birliğini sağlamaya çalışmak çok önemli ve değerli bir ibadettir. Düşmanlar Müslümanları bölmek için yeni areneler tasarladığından dindar kardeşlerimizle iletişim ve diyalog yoluyla yakınlaşma peşindeyiz dedi. Düşmanın şu anda Müslüman ümmeti bölmek için yeni planlar hazırladığını da belirten Şehriyari, dolayısıyla bu kurumun yeni stratejilerini hazırlarken Müslümanların birliği için planları etkisiz hale getirecek yeni planlarımız da olacak dedi. Necef'in tanınmış alimlerinden Ayetullah Şeyh Hasan Cevahiri de söz konusu görüşmede fakih, İslam ümmeti üzerinde kamu velayet sahibidir ve mutlak velayet İmam Hümeyni gibi fakihler içindir diyoruz dedi.
Araştırmalar İran korona aşısı Razikov Pars'ın şu ana kadar herhangi bir yan etkisinin veya tehlikesinin olmadığını gösteriyor. İRIB Haber Ajansı'na göre Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü Araştırma ve Teknoloji Müdür Yardımcısı Muhammed Hüseyin Fellah, Razi Enstitüsü'nün Covpars adlı korona aşısının klinik denemesinin en son ayrıntılarına temasla, geçen salı gününe kadar 120 kişiye birinci doz, 42 kişiye ikinci doz uygulandı ve insan üzerindeki klinik çalışmaların ilk sonuçlarının önümüzdeki ay görüleceği tahmin ediliyor ve sonuçları önümüzdeki ay Gıda ve İlaç İdaresi ve Araştırma Etik Kurulu'na sunulacak ve izin alındıktan sonra da ikinci merhale için uygulama başlayacaktır dedi. Aşı güvenliği açısından şu ana kadar aşı olanların herhangi bir sorununun olmadığını belirten Fellah, bu aşı dünyadaki en güvenli platformlardan biridir ve bunun nedenlerinden biri de aşı olanlardan hiçbirinde bu zamana kadar hiçbir yan etkisinin görülmemesidir dedi.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 302.108 COVID-19 testi yapıldı. 54.740 kişinin testi pozitif çıkarken 276 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 2.203 oldu. Toplam test sayısı böylece 40.385.250'ye ulaştı. Vaka sayısı 3.633.925. Vefat sayısı 32.943 oldu. Bu arada Amerika'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 927 artarak 556.548'e çıktı. Amerika'nın ardından 13.100.000'i aşkın vakayla Brezilya ve 12.801.000'den fazla vakayla Hindistan ölü sayısında sıralamada geliyor.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin Montreux Boğazları Sözleşmesi ile ilgili yayınladığı bildiriyi eleştirerek, bedelini ise öderler dedi. Bunun haddini aşan bir bildiri olduğunu belirten Akar, bunlar okumuş, yazmış insanlar, yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedelini ise ödeyecekler dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir grup gazeteciyle birlikte Kara Havacılık Okulu'nda oluşturulan model üst bölgesindeki yerli ve milli teknolojiyle güçlenen Mehmetçik'in yaşam sergisi alanını gezdi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Akar, 104 emekli amiralin Montreux Boğazları Sözleşmesi ile ilgili yayınladığı bildiriyi de değerlendirdi. Milliyet gazetesi yazarı Didem Özel Tümer'in aktardığına göre Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasına dikkati çeken Akar, bu açıklama için çalıştık, kelimeleri özenle seçtik. TSK Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Operasyon da, eğitim de dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonu bozmak ne demektir? Onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar? Bunun ne manası var? Bu problemi bir durdur, bir durumdur dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında 6 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme sanıklardan 32'sine müebbet, 106'sına ise 6 yıl 3'er aydan 16 yıl 8'er aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi. Türkiye'de hükümetin darbe girişiminden suçladığı Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen'e bağlı grubun darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammed Tanju Pozhor'un da bulunduğu 497 sanıklı davada karar açıklandı.
Aralarında FETÖ ve PKK örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre FETÖ-PDY, DAEŞ, PKK-KCK ve DHKPC terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı görevini Serdar Karagöz'e devretti. Yapılan genel kurul oturumunda 6 yıldır görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri değişti. Şenol Kazancı başkanlığındaki Anadolu Ajansı yönetiminin görev süresi son buldu.
Suriye ordusunun hava savunması bu sabah Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bir İsrail roket saldırısına karşılık verdi. Suriye'nin resmi Sana Haber Ajansı, Suriye ordusu hava savunmasının Şam'ın güneyinde birkaç füzeyi etkisiz hale getirdiğini ve imha ettiğini bildirdi. Sana'ya göre füzeler terör rejimi İsrail savaş uçakları tarafından atıldı.
Bağdat ve Washington dün gece Amerikan askerlerinin Irak'tan belli bir takvim çerçevesinde çekilmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Fars Haber Ajansı'na göre Bağdat ve Washington yabancı askerleri Irak'tan çekmeyi, bu güçlerin rolünü eğitim ve destekleme sınırlamayı kabul etti. Açıklamada Irak'tan geri kalan muhabire birliklerinin çekilmesi teknik görüşmelerde daha sonra belirlenecek bir programa göre gerçekleşecek denildi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bu sabah ordunun ve halk komitelerinin bir insansız hava aracının Suudi Arabistan'ın güneyinde Asir eyaletinin Hamis Meşit bölgesinde Kral Halid hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Yahya El-Seri ordu güçleri ve halk komitelerinin Gasif K-2 İHA ile Kral Halid hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya El-Seri operasyonun dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü ve devam eden Yemen işgal ve kuşatmasına hukuki ve doğal bir misilleme olduğunu söyledi.
Ve son haberimiz Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı. Amerika'nın önceki başkanı Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümüne yönelik hazırlanan ve 100 yılın anlaşması diye nitelendirdiği planı, ırkçı İsrail'in lehine olması sebebiyle karşı çıkan Filistin yönetimine diz çöktürmek için mali yardımları koz olarak kullanıyordu. Washington ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü tekrar gözden geçirmek üzere askıya aldığını açıklamıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Bercam Ortak Komisyonu oturumu etrafında. Bercam Nükleer Anlaşması Ortak Komisyonu 18. oturumu 4+1 grubunun ve İran İslam Cumhuriyeti'nin heyetlerinin katılımıyla 6 Nisan günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi. Bercam üyeleri incelemelerin ardından İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması hususunda istişarelerin uzmanlar düzeyinde sürdürülmesi kararı aldılar. Toplantıların yaptırımların kaldırılması teknik yönleri ayrıca anlaşmanın tam olarak uygulanması olarak iki çalışma grubu çerçevesinde gerçekleşerek görüşme sonuçlarının komisyona rapor edilmesi kararlaştırıldı. Viyana'nın başka bir otelinde konaklanan Amerikan heyeti ise Barcom Ortak Komisyonu oturumuna katılmadı. İran'da Amerika ile ikili veya çok taraflı müzakerelere katılmayacağını bildirmişti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ise oturumun sonunda ilk toplantıyı yapıcı olarak değerlendirerek nükleer anlaşmanın uygulanması ve yaptırımların kaldırılması konusunda iki uzman grubuyla ortak bir diplomatik süreç kurma yönünde bir ittifak ve istek var dedi. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar temsilcisi Mihail Ulyanov da Viyana oturumunun en önemli başarısının Barcom nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için pratik adımların atıldığı olduğunu tweetledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Salı günü Viyana'da yapılan nükleer görüşmeleri yapıcı ve ileriye doğru bir adım olarak nitelendirerek, bizim için ilerlemenin tek yolu 2015 nükleer anlaşmasına ikili bir geri dönüştür ifadesine bulundu. Bu iyimser açıklamalara rağmen İran'ın Barcom nükleer anlaşması taahhütlerine ne şekilde döneceği konusundaki tutum net ve kesindir. Bu nedenle Washington, Tahran'ın taleplerini karşılayana kadar mevcut durum sabit kalacak ve değişim yaşamayacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran heyetinin bu müzakerelerdeki başkanı Seyit Abbas Erakçı, nükleer anlaşma ortak komisyonu oturumunda Amerikan yaptırımların kaldırmasının nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için ilk ve en zaruri temel adım olduğunu vurgulayarak, yaptırımlar kaldırıldıktan sonra bu sürecin doğrulanmasının ardından İran'ın da nükleer anlaşmadaki misillemesini askıya alarak bu uluslararası anlaşmayı tam olarak uygulamaya geçeceğini belirtti. Mayıs 2018'de Trump yönetimi İran halkına azami baskı uygulamak ve Tahran'ı yasa dışı ve gayrimeşru taleplerini kabul etmeye zorlamak amacıyla azami baskı kampanyası başlatarak nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. İran ise maksimum direniş siyasetini benimseyerek Washington'un zalimane baskılarını iyi bir şekilde direnince Trump yönetimi bu yöndeki hiçbir hedefine ulaşamadı. Nitekim Amerika'nın İran özel elçisi Robert Malley, İran'a maksimum baskı kampanyasının başarısız olduğunu kabul ettiğini belirtti. Yeni Amerikan Başkanı Joe Biden, önceki Amerikan yönetiminin İran'a yönelik siyasetini eleştirmesine rağmen nükleer anlaşmaya dönüşünü İran'ın taahhütlerini yeniden uygulamaya şartlandırdı. Biden, hangi ülkenin sözlerini tutmadığını ve ülkesinin nükleer anlaşmadan ayrıldığını belirtmeksizin Tahran'ın nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasına dönmesi halinde Amerika'nın da anlaşmaya geri döneceğini vaat ediyor. Siyasi meseleler uzmanlarından Emad Apşinas şöyle diyor: Biden hükümetinin nükleer anlaşma konusunda net siyaseti yok. Amerikan hükümeti içinde pek çok çelişki söz konusu. Amerika'daki bazı çevreler Trump'ın İran'a yaptırımlarından yararlanmak ve tavizler koparmak isterken diğerleri yaptırımların işe yaramadığını ve nükleer anlaşmaya dönülmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi tutumlarını Biden hükümetiyle koordine eden 4+1'in Avrupa üyeleri, daha önce nükleer anlaşma üyeleri ve Amerika arasında gayri resmi oturumu düzenleme önerileri Tahran tarafından reddedildi. Bu kritik noktada İran, yaptırımların kaldırılıp bu sürecin doğrulanmasına dek Amerika'nın bulunduğu hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi. Bu nedenle Amerikan tarafının İran'la müzakereleri başlatmak amacıyla nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısı ile aynı zamanda Viyana'da bulunma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsrail'de Netanyahu adındaki kriz başlığı altında. Siyonist Seçim Başkanı Reuven Rivlin bir kez daha Benjamin Netanyahu'yu yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. 23 Mart günü düzenlenen İsrail Parlamentosu 4. seçimlerinde hiçbir parti ve siyasi hareket mutlak çoğunluk olan 61 sandalyeyi kazanamadı. Netanyahu'nun başında bulunduğu Likud Partisi 31 sandalye kazanırken bir kez daha 52 temsilcinin oyu ile Siyonist rejim kabinesini kurmakla görevlendirildi. sadece 45 temsilcisi Yair Lapid'i kabineyi kurmak için hak tanıdı. Önemli olan ise Netanyahu'nun yeni kabineyi kurmakla görevlendirilirken mahkeme duruşmasının yürürlükte olmasıdır. Siyonist rejim medya organları Ruven Rivlin'in yeni kabineyi kurmakla görevlendirme törenine Netanyahu'yu davet etmediğini, bunun yanı sıra kabineyi kurma görevinin rüşvetten dolayı yargılanmakta olan bir siyasetçiye devredilmesinin doğuracağı sonuçlardan ve zorluklardan da haberdar olduğunu açıkladığını bildirdiler. İsrail gazetelerinden Jerusalem Post ise Ruven Rivlin'in bu kararı almasının kolay olmadığını, ancak başka hiçbir adayın yeni kabine kurmak için çoğunluğu elde edemediğini, sadece Netanyahu'nun bu hakka sahip olduğunu belirttiğini bildirdi. Benjamin Netanyahu şimdi de kabineyi kurmak için 28 günlük bir fırsata sahiptir. Netanyahu 4 haftalık ultimatum süresince kabineyi kuramazsa 14 günlük ek mühlet ve süre talebinde bulunabilir. Ancak toplam 6 haftalık süre içerisinde tekrar kabineyi kuramazsa parlamento tıpkı Eylül 2019 seçimlerinde olup bitenlerde gibi bir başka kişiyi tanıtabilir ya da temsilciler parlamentoyu feshedebilirler.
Son anketlere göre ise işgal altındaki topraklarda yaşayan halkın %80'i sürecin 5. parlamento seçimlerine yol açacağını ve mevcut ihtilaflar ve parlamento dizilişinden dolayı hiçbir siyasi hareketin ve partinin yeni kabineyi kuramayacağını düşünüyor. Benjamin Netanyahu'nun kabineyi kurma görevine atılması onun İsrail iktidar yapısı üzerindeki etkisinin en önemli göstergesidir. Ancak bu durum ve tekelci etki meşruiyet sorununu yaşayan işgalci rejim için büyük bir sorun haline gelmiştir. Çünkü son 2 yılda yaşanan siyasi çıkmazın oluşumundaki ana faktör Siyonist rejim elebaşısı Netanyahu'nun iktidarda kalma hırsı, ısrarı ve başta Avigdor Lieberman, Naftali Bennett ve Gideon Saar gibi rakiplerinin onunla koalisyon kurmaya yanaşmamasıdır. Ancak tüm bu kişiler ve onların başında bulunduğu partiler ve siyasi hareketler İsrail sağcı kanadını oluşturuyorlar. Aslında Likud Partisi'nin muhalefeti oluşturan partiler, Netanyahu'nun yeni başbakan olarak atamasına değil, Netanyahu'nun bizzat kendisine karşı çıkıyorlar. Çünkü bu partiler daha önce Netanyahu'nun başbakan olarak istifa etmesi halinde koalisyon kurmaya hazır olacaklarını belirtmişlerdi. Hem de Likud Partisi ile koalisyon hükümet yapmaya hazır olduklarını ilan etmişlerdi. Netanyahu'nun işgal rejimi Siyonist İsrail sisteminin güç yapısında kalıp kalmayacağı ve geleceği önümüzdeki 6 hafta içerisinde belirlenecek. Netanyahu şu anda işgalci rejim İsrail'de rüşvet, dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanma suçlarından yargılanıyor. Buna ilaveten İsrail rejimi yargı sistemi Netanyahu'nun duruşmasını daha hızlı yürütüp muhtemel bir mahkumiyet ile İsrail'i bu benzeri görülmemiş çıkmazdan kurtarabilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tarih Radyosu'nun sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 19 Ferverdin 1400, Hicri Kamer'e 25 Şaban 1442 ve Miladi 8 Nisan 2021 Perşembe. (Gülüyor) 41 yıl önce bugün 8 Nisan 1980'de Ayetullah Seyyid Muhammed Bagır Sadr ve Fazıl kız kardeşi Bentul Huda, Devrik Saddam rejimince şehit düştüler. Çocukken Kur'an-ı Kerim ve diğer dini ilimleri öğrenmeye başlayan Ayetullah Sadr, gençliğinde içtihat makamına ulaştı ve o dönemde Irak'ın kutsal Necef ve Eşref dini ilimler havzasında önde giren alimlerden sayıldı ve öyle ki onun değerli görüşleri fıkıh usulü biliminde de diğer İslam alimlerince büyük ilgiyle karşılandı. Bu yetenekli alim asil İslam'ı Irak'taki eğitimli gençlere tanıtmak da doğru ve Batı okulların da düşüncelerini çürüttü ve bunun sonucunda Irak'ta halk tarafından başlayan mücadele süreci has safhaya ulaştı. Ayetullah Sadr kısa bir sürede Irak'ta halkın siyasi ve fikri lideri oldu. Ardından devrik Irak rejimi Ayetullah Sadr'ın yürüttüğü faaliyetlerinin tehlikeli boyuta ulaştığını ileri sürdü. Bunun ardından Saddam rejimi Ayetullah Sadr'ı ve kız kardeşini tutukladı ve ülkede Müslüman halk ve din alimlerinin yoğun itirazlarına rağmen Ayetullah Sadr ve kardeşi feci bir şekilde şehit edildiler. Ayetullah Sadr, İmam Hümeyni'nin düşünceleri ve çizgisine özel ilgi duyan alimlerden sayılıyordu ve İslam İnkılabı'nın zaferi ardından yazdığı mektupları ile İslam İnkılabı'nın yolu ve düşüncelerine yönelik duyduğu vefakarlığını ilan etti. ...1305 yıl önce bugün Hicri Şems'i 25 Şaban 137 tarihinde İranlı mücahid asker Ebu Müslim Horasani, Abbasi Hanedanı'nın dönem hükümdarının emri üzerine katledildi. Ebu Müslim Horasani, İran'ın Horasan kentinde zalim Emevilerin hükümdarlarına karşı ayaklanan Siyah Camegan adlı bir grubun liderliğini üstlenerek kısa bir sürede birçok kent ve köy sakinleri onun safına katıldılar ve bu birliktelik ve vahdet neticesinde Emevilere yenmeyi başardılar. Böylece Emevilerin hükümdarlığının yok olması ve Abbasilerin iktidara geçmeleri zemini hazırlanmış oldu. ...105 yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Şaban 737 tarihinde Moğol hükümdarları aleyhindeki Serbedaran kıyamı İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzivar kentinde sonucu ulaştı ve Serbedaran adlı yeni bir silsile kurulmuş oldu. İran'ı kendi sultanları altına alan Moğolların zulmü ve zorbalıklarından usanan Serbedaran grubu Şeyh Halife, Şeyh Hasan Curi ve Abdurrazzak gibi döneminin mücadeleci din alimlerinin liderliğinde Moğollar ve onların hamileleriyle mücadele etmeye başladılar. Kıyam edenlerin sloganı zalimler ve zorbaları yok edeceğiz veya asılacağız şeklindeydi. Bu yüzden onlar Serbedaran olarak adlandırıldılar. ...51 yıl önce bugün 8 Nisan 1970'te soykırımcı İsrail rejimi savaş uçakları Kahire'nin kuzeyindeki bulunan Bahvulvar ile okullarına saldırı düzenledi. Bu vahşi saldırıda ders okulunda olan 46 çocuk hayatını kaybetti. Bu vahşi ve insanlık dışı saldırı dünya halkının yoğun tepkilerine yol açtı. 1970 yılının ilk 3 ayında soykırımcı İsrail rejimi savaş uçakları Mısır'ın kuzeydoğusundaki sivil bölgelere yoğun saldırılar düzenlediler ki 12 Şubat tarihinde bir fabrikaya düzenlendi saldırıda 168 işçi hayatını kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Erdoğan'ın sözleri üzerine yandaş medya amirallerin yakınlarının adlarını yayımladı.
Karar.
AK Partili Özel'den fişleme haberine tepki. Bu yanlış bir habercilik dili.
Yeni Asya.
Virüsten sonra yokluk da vurdu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekki 6 Nisan tarihli Karar gazetesinde emekli amirallerin yanlışı, yanılgısı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Casusluk yaptığının kanıtlanamaması, Kavala'nın casusluk faaliyetlerini gizleyebilecek kadar iyi bir casus olduğuna kanıt sayılmıştı. Böyle iddianameleri yazıldığı, darbe çırtkanlığı bulunamayınca Altan'ın darbe çağrışımı davasından yargılandığı yerde olur bunlar olmasına da 104 emekli amiralin ortak açıklamasına muhtıra darbe bildirisi denmesi yine de fazla yahut diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Görevdeyken yapsalardı kesinlikle askerin darbe tehdidi seçilmiş iktidarın görev ve yetkilerine müdahale anlamına gelirdi. Ama artık emekliler. Emekli askerlerin görüş açıklaması, muvazzaf askerlerin bağlı oldukları hükümetin görev alanına giren konularda bildiri yayınlamasıyla bir tutulabilir mi? Aynı şey ise iktidar ekranlarında iktidar tezlerini savunurken, iktidara tez desteği yetiştirirken niye terbiyesizlikle, edepsizlikle, hadsizlikle ve darbecilikle suçlanmadılar? Oturun oturduğunuz yerde milli iradeye parmak sallayamazsınız diyen devletliler, bu amiraller onca zaman ekranlarda konuştuklarken neredeydi? Ayrıca emekli askerler seçilmiş muhalif siyasetçilere parmak sallarken hukuka, milli iradeye ve demokrasiye uygundu. Aynı kişiler iktidarla ters düştükleri bir konuda ortak görüş açıklayınca mı, antidemokratik ve anayasal düzene aykırı oldu. Mavi vatan gibi kavramları üretip iktidarın hizmetine sunan ulusalcılar bu katkının kendilerine gerekirse iktidarı uyarma hakkı da verdiğini düşünmüş olmalılar. Kendilerince Montrö'nün tartışmasına, Kanal İstanbul'a ve orduda yeni FETÖ'leşmelere göz yumulmasına tavır alırken böyle bir tepki beklememiş görünüyorlar. Hem Rusya-Çin taraftarlığı ve Avrasyacılık yapmak adına iktidarla aynı safta kılıç sallamışlardı. NATO, Amerika emperyalizmi, Atlantikçiler ve FETÖ ile savaşta yararlılıklar göstermiş, bonus biriktirmişlerdi. Ancak iktidar medyasının gözdesi, kahramanı olmaya güvenen Cem Gürdeniz ve arkadaşları yanıldı. Bu onlara dokunulmazlık ve eleştiri hakkı sağlamadı. Yanılgılarının bedelini şimdi darbecilikle suçlanarak, lojman ve koruma hakları iptal edilip gözaltına alınarak ödüyorlar. Açıklamaları yöntem, tarz, üslup ve içerik bakımından düşüncesizce kabul, nasıl kullanılacağını, bundan nasıl yararlanılacağını öngörmemiş olmaları, kurmay zekasıyla da bağdaştırılmıyor. Fakat anayasal düzene karşı subliminal suç içerdiğini söylemek için ciddi ön yargılı olmak şart. Maksat paranoya kaşımak değilse tabii. Düşüncesizce de olsa anayasal güvence altındaki toplu halde fikir açıklama, hak ve özgürlüğüne başvurdular. İktidar erkanlarında eski asker birikimiyle ama sivil uzman olarak tek tek konuştuklarında nasıl hak ve özgürlükse bu da öyle. Darbe tehdidi, çağrısı, teşviki ya da çırtkanlığı yok ama iması, çağrışımı, subliminal mesajı varmış. Kanun somut ve açık delille bakar. Kalpleri yarıp gizli niyete bakarak hüküm kurmaz. Emekli amirallerin temel yanılgısı yargımızın icabında tevil, çıkarsamaya yaslanabildiğini atlamış, hesaba katmamış olmalılar. Ya da başkalarını öğütürken bazılarının su taşıyarak borçlandığını, değirmenin kendilerine dokunmayacağını sandılar belki.
Cevher İlhan 6 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde yeni fişleme yasası başlıklı yazısına yer veriyor. Hafta sonu 104 emekli amiralin Montreux bildirisi üzerinden yeni bir suni gündem alevlendirilirken geçen hafta mecliste reddedilmesine rağmen iç tüzüğün açıkça çiğnenerek tekrar oylatılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasasıyla hukuk skandalına kaldığı yerden devam ediliyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Buna göre daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iki iptal kararına rağmen arkadan dolanarak 5. kez meclisin önüne getirilen yasa teklifiyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, İstihbarat, Ceza infaz ve tutuk evlerinde çalıştırılacak personel için yapılan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kamu görevine atanacak herkes hakkında uygulanacak. Devlet memuru olmak için savcılıktan, ilgili devlet kurumlarından sakıncalı olmadığına dair adli sicil kaydıyla yetinilmeyecek, neden ve niçin suçlandıklarını bilmeden vatandaşlar itham ve isnatlarla suçlanacaklar. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasında elde edilen kişilere ait verileri değerlendirme yetkisinin hükümetin kurduğu komisyonlara verilmesiyle insanlar perişan, makul şüpheli ve sakıncalı ilan edilebilecekler. Ucube yasa da bununla kalınmıyor, yerinde araştırma adı altında kişinin yaşadığı yerde, mahallesinde ve çevresindekilerin ihbarlarına başvurulmasıyla siyasi iktidara yaranmak hesabına ispiyonculuk özendiriliyor. Mahalleliler, komşular arasına jurnalcilik fitnesine kapı açılıyor. Dünyanın hiçbir demokratik hukuk devletinde itibar edilmeyen yargı mercileri dışındaki kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerindeki verilerle sorgusuz sualsiz kişinin terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle ilişkisini gıyabında hüküm verilmesi garabetine fırsat veriliyor. Böylece OHAL kanun hükmündeki kararnameleriyle yüz binlerce kamu çalışanının sahte ihbarlarla, hukukta hiçbir kıymeti olmayan istihbarat jurnalleriyle tek kelime savunmaları alınmadan hak kazandıkları işlerinden ihraç edilmesini, on binlerce vatandaşın yargısız infazla yıllarca tutukluluğunun sürdürülmesine benzer telafisi imkansız ağır mağduriyetlere uğratılmalarına yasal kılıf geçiriliyor. Ayrıca hukukun beynilmilel temel kurallarının başında gelen kişinin mahkemece suçluluğu ispat edilinceye kadar suçsuz olduğunu esas alan masumiyet karinesi hiçe sayılıyor. Yine hukukun esasını teşkil eden suçun şahsiliği berhava edilerek güvenlik soruşturmasında kişinin eşi, çocukları ve birinci derece kan bağı olanların dışında ikinci derece akrabaları, hatta eşinin ailesi gibi sıhri hısımların da soruşturulması öngörülüyor. Sakıncalı olup olmadıklarına bakılmadan hiçbir hukukta yeri olmayan irtibat ve iltisakla vatandaşlar kriminalize ediliyor. Bütün aile ve akrabalar güvenlik sakıncası ve iltisak kapsamına alınıyor. Bundadır ki hukukçulara fişleme yasasına zulümkar yasa deniliyor.
Esfender Korkmaz 6 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyon yoksullaştırdı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mart ayında TÜFE olarak aylık enflasyon %1,08 ve yıllık enflasyon %16,9 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi ve aylık %4,13 yıllık %31,20 olarak açıklandı. Bizde aylık YÜFE oranı %4,13 olurken dünyada gelişmekte olan ülkelerde yıllık enflasyon ortalaması %4,5'tur. Bugüne kadar hükümetler enflasyona eğilmedi, çözüm getirmedi, tersine algı yaratarak güven sorunu yarattı. Merkez Bankası'na bilerek veya bilmeyerek müdahale etti ve kur şoklarına ve sonuçta enflasyonun artmasına neden oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
IMF politikalarıyla 2004 yılında TÜFE oranı %9,36 olmuştu. Ancak IMF yalnızca kemer sıkarak enflasyonun köpüğünün alınması bilinir. Dahası devletin kurumsal yapısı, piyasada rekabet şartları, eğitim politikası, hukukun üstünlüğü ve demokratik sorunlar gibi iktisadın altyapısına karışmaz. Hükümetler de bu sorunları artırdı. Türkiye'de enflasyon temelde yapısal sorunlara dayandığı için 2017 yılına kadar %10 dolayında kronik enflasyon olarak devam etti. 2016 sonrasında başlayan kur şokları ve kur artışları da YÜFE'yi arttırdı. Maliyet artışları da TÜFE'ye yansıdı. Hükümetlerin yapısal sorunları tespit ve teşhisi olmadı. Hedefleri günübirlik, sıcak para girişi, nominal faiz kararları ile sınırlı kaldı. Merkez Bankası 2006 yılından beri enflasyon hedeflemesi uyguluyor. Hiçbir yıl tutmadı. Üstelik aynı Merkez Bankası ayrıca enflasyon tahminleri de yapıyor. Bu nedenlerle iktidara ve Merkez Bankası'na olan güven kayboldu. Kur artışı girdi maliyetlerini arttırıyor. Ancak bu artış enflasyona misliyle yansıyor. Söz gelimi 2021 Ocak ayında ortalama dolar kuru 7,4024 iken Mart ayında 7,6836 oldu. Yani %3,79 oranında arttı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 106. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin ibadi ve manevi kişiliğinin boyutlarını ve dini amellerde ve özellikle namaz ibadetinde müstahapları yerine getirme ve mekruh amelleri terk etme hakkındaki görüş ve düşüncelerini ele almak istiyoruz.
Bilindiği üzere İmam Hümeyni siyasi bir lider ve İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi olmadan önce büyük bir din adamı, seçkin bir arif, Allah yolundan ayrılmayan ve bireysel inanç alanında ve dini farizaları yerine getirme konusunda sıkı sıkıya bağlı olan bir alimdi. Kuşkusuz İmam Hümeyni'nin siyasi meselelerde gücü ve salabetinin en önemli nedenlerinden biri, dini açıdan inancının derinliği ve irfan alanında yüksek mertebelere ulaşması ve kendini en iyi şekilde yetiştirmesiydi.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin bu özelliklerinden hareketle kişiliğinin en belirgin özelliklerinden biri olan namaz ibadetinde müstahapları yerine getirme ve mekruh amelleri terk etmeye sık sık bağlı olmasından söz etmek istiyoruz.
İslam fıkhında her Müslümanın görev ve yükümlülüklerini belirleyen ahkam 5'e ayrılır. Bunlar vacip, haram, müstahap, mekruh ve mübah amellerdir. Vacip amel yerine getirmesi, herkesin görevi olan ve terk edilmesi ilahi cezaya sebebiyet veren amellerdir. Örneğin günde 5 vakit namaz gibi. Haram amel terk edilmesi kaçınılmaz olan ve yapıldığı takdirde yine ilahi cezaya sebebiyet veren amellerdir. Örneğin yalan söylemek veya gıybet etmek gibi.
Müstehap sözcük anlamı sevilen ve hoş karşılanan demektir. Ancak İslami fıkıhta yerine getirilmesi mükellef açısından iyi olan ve mükafatı bulunan fakat terk edilmesi ilahi cezaya sebebiyet vermeyen bir ameldir. Örneğin gece namazı kılmak gibi. Müstehap amellerin karşı noktasında mekruh ameller yer alıyor. Mekruh sözcük anlamı hoş olmayan ve sevilmeyen demektir. İslami fıkıhta ise terk edilmesi iyi olan ve mükafatlandırılan fakat yapılması ilahi cezaya sebebiyet vermeyen amellerdir.
Bu anlatılanlardan anlaşıldığı üzere her Müslüman vacipleri yerine getirmek ve haram amelleri terk etmekle mükelleftir. Ve eğer müstehap amelleri yerine getirir ve mekruh amelleri terk ederse manevi konumunu geliştirmiş olur. Dolayısıyla İslam dininin önde gelen büyükleri vacipleri yerine getirmek ve haram amelleri terk etmenin yanında müstehap amelleri de yerine getirir ve mekruh amellerden uzak dururdu. İmam Hümeyni de Allah yolunda seyri ve yüksek irfani derecelere nail olma çabası doğrultusunda müstehap amelleri yerine getirir ve mekruh amelleri terk etmeye büyük özen gösterirdi. Öyle ki imam için müstehap amelleri yerine getirmek vacip ameller kadar ve mekruh amelleri terk etmek de haram amelleri terk etmek kadar önemliydi.
İmam Hümeyni'nin dini amellerle ilgili davranış özelliklerinden biri namaz sırasında müstehap amelleri yerine getirmek ve mekruh amelleri terk etmekti. Namaz ibadetinin müstehap amellerinden biri kıbleye karşı bakıp abdest almaktır. İmam Hümeyni abdest alırken mutlaka kıbleye bakarak bu ameli yerine getirmeye sıkı sıkıya bağlıydı. Doktor Mahmut Burucerdi bu konuda şöyle diyor. İmam ne zaman abdest alacak olursa abdest amelinin tüm detaylarını kıbleye bakarak yerine getirirdi. Hatta abdest aldığı yer kıbleye doğru olmasa bile her adımda avucunu su ile doldurduktan sonra musluğu kapatır ve yüzünü kıbleye dönerek abdest almanın o merhalesini yerine getirirdi.
Abdest almanın müstahap amellerden biri de dinin önde gelen büyükleri tarafından tavsiye edilen bazı zikirlerin beyan edilmesidir. İmam Hümeyni abdest tazelerken kıbleye bakmaya özen göstermenin yanında zikir söylemeyi de asla ihmal etmezdi. İmamın kızı Zehra Mustafavi bu bağlamda bir anıyı şöyle paylaşıyor. Bir gün imam abdest alıyordu. İmamın abdest alma tarzına dikkatle baktı. İmam abdest amellerinin yanı sıra bazı zikirleri de söylüyordu ve abdest almanın her amelinde kıbleye dönüyor ve öyle abdest alıyordu.
Namaz ibadetinin müstahap amellerinden biri de namaza durmadan önce hoş koku sürmektir. Namaz sırasında hoş koku sürmek İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve masum imamların sünnetiydi. İmam Seccad aleyhisselamdan bir hadiste hoş koku süren insanın kıldığı namazın fazileti daha fazla olduğu ifade ediliyor. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da hoş koku süren insanın namazı, hoş koku sürmeyen insanın namazından daha üstün olduğunu buyuruyor.
İmam Hümeyni de nebevi sünnete uyarak bu müstahap ameli yerine getirmeye bağlıydı ve namaza durmadan önce hoş koku sürerdi. Doktor Mahmut Burucerdi bu bağlamda şöyle anlatıyor. İmam her zaman namaz sırasında hoş koku kullanırdı. Öyle ki hoş koku sürmeden asla namaz kılmadığı söylenebilir. İmam hatta Necef'te çatıda gece namazı kıldığı sıralarda da yanında bir şişe ıtır bulunduruyordu.
İmam Hümeyni hatta hayatının en kritik ve en stresli alanlarında müstahap amelleri terk etmedi. Namaza durmadan önce hoş koku sürmek bu amellerden biriydi. Fatıma Tabatabai, Hac Mustafa Hümeyni'nin şehit düştüğü stresli günlere işaretle İmam Hümeyni'nin namaz kılarken başta hoş koku sürmek olmak üzere tüm müstahaplara uyduğunu belirterek şöyle diyor. Bizler Hac Mustafa Hümeyni'nin şehadeti macerasında imamdan güçlü duruştan başka hiçbir şey görmedik. İmam o gün yine programına göre belli saatte yürüyüşünü yaptı ve öğle vakti olunca da yine her zamanki gibi kıbleye bakarak abdest aldı ve sakalını taradı ve ardından hoş koku sürerek namaza durdu.
İmam Hümeyni'nin müstahap amellere bağlılığı hatta hastaneye yatırıldığı zamanda unutulmadı. Ayetullah Seyyid Muhammed Musevi Burucerdi bu bağlamda şöyle anlatıyor. İmam ömrünün son günlerinde bile gençlik döneminde yaptığı gibi ibadet ederdi. İmam hastaneye yatırıldığında eline serum bağladığını halde, hastane yatağında müstahap amelleri terk etmedi ve Kur'an-ı Kerim tilavet ediyor, hoş koku sürüyor, sakalını tarıyor ve kısaca namazın tüm müstahaplarını yerine getiriyordu.
İslam fıkhında içinde bir fotoğraf veya heykelin bulunduğu odada veya benzeri mekanlarda namaz kılmak mekruhtur ve eğer namaz kılmak istenirse fotoğrafın veya heykelin üzeri örtülmesi gerekir. İmam Hümeyni bu konuda da mekruh ameli terk etme konusuna oldukça bağlıydı. Zehra Mustafavi bu konuda ilginç bir anıyı şöyle paylaşıyor. Bizim odamızda rafın üzerinde siyahi bir heykel vardı ve öbür odada da bir fotoğraf asılıydı. İmam bu odalarda namaz kılmanın mekruh olduğundan hareketle bana bu odaların hiçbirinde namaz kılınamayacağını söyledi ve başka bir şey söylemedi. Ben de hemen gidip imamın namaz kılabileceği bir oda hazırladım.
Hüccetül İslam Muhammed Rıza Nasiri de bu konuda ilginç bir anıyı şöyle anlatıyor. İmamın Irak'tan Kuveyt'e göçü sırasında Irak sınırına geldiğimizde arkadaşlar pasaportlarına çıkış damgası vurulması için gitti. O sırada imam namaz kılmak istedi. İkimiz gümrük başkanının odasındaydık. Birden imam odada duvarda asılı duran Saddam'ın büyük portresini fark etti. Bunun üzerine imam hemen odayı terk etti ve şöyle buyurdu. Namazımızı başka yerde kılalım. Oraya yakın bir yerde yolcuların dinlenmesi için yapılan yeni bir bina vardı. Hepimiz oraya gittik ve imama uyarak namazımızı kıldık.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 106. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri isimli dizi programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde de anlatıldığı üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin füze gücünü geliştirme ve arttırma yönündeki kararlılığı ve ısrarının nedeni sadece normal savunma ve caydırıcılık gücü ile ilgili olup kendi komşuları ve daha genel bir anlamda bölgenin huzur ve istikrarı için bir tehdit sayılmamakta. İran İslam Cumhuriyeti'nin jeopolitik açıdan çok önemli bir bölgede bulunduğu herkesçe bilinir. Genel olarak Batı Asya bölgesi dünya petrolünün 1/3'ünü üretip ihraç ediyor. Böyle bir bölge söz konusu özellikleriyle dünyadaki büyük güçlerin ilgi odağında oturmuştur. Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere sultacı güçler Batı Asya'da silah anlaşması şeklinde bir silahlanma yarışı başlatarak Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerin özellikle Suudi Arabistan'ın petrolden kazandığı dolarlarını ele geçirmeye çalışıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcı askeri ve savunma gücünü artırmasının bir diğer nedeni de Batı Asya ülkelerinde askeri ve savunma kabiliyetlerini artırma yaklaşımıdır. Bölge ülkeleri askeri ve füze güçlerini artırmaya çalışıyorlar. Dünya çapında silah ticaretiyle ilgili pazarlar kendi askeri silahlarını diğer bölgelerden daha fazla satmak için bu bölgeyi seçmişlerdir. Batı Asya bölgesi, Batı ve Amerikan silahlarının ve askeri kaynaklarının alım-satım alanına dönüştü. Suudi Arabistan tarafından 2700 kilometre menzile sahip Çin SS-2 balistik füzelerinin satın alınması, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Amerika ve Avrupa ülkeleriyle yaptığı 100 milyarlarca dolarlık silah anlaşmaları, Hindistan ve Pakistan'ın füze faaliyetleri, Pakistan'ın 1700 kilometrelik Gauri-1 füzesi ve 600 kilometrelik Şahin füzesine sahip olması gibi örnekler, bölge ülkelerinin gelişmesi, silahlar elde etmek için de çabalarının göstergesidir. Ayrıca Sinist rejimin nükleer savaş başlıklarına sahip füzelerle donanması bölgedeki füze cephaneliğinin tek örneği olması nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti füze savunma programını güçlendirmek istiyor.
Fars Körfezi'ndeki bazı Arap ülkelerinin Amerika ve İngiltere'ye askeri ve siyasi bağımlılıkları ve sistemlerinin popüler olmaması nedeniyle İran hayatta kalmasını sağlamak için savunma yeteneklerini arttırmayı akıllıca düşünüyor. Birkaç ülke ve Siyonist rejimin isyankar bir rejim olarak uzun menzilli füzeler ve atom bombalarıyla silahlandırıldığı bir bölgede akıl ve mantık İran'ın nükleer silahları reddederken konvansiyonel füze ve savunma gücünü artırmaya vurgu yapmasını zorunlu kılıyor. İran, İslam Cumhuriyeti'nin konvansiyonel askeri gücünün ana sütunu ve askeri gücünün diğer rakiplere göre karşılaştırmalı üstünlüğü İran, İslam Cumhuriyeti'nin füze gücüdür. İran, İslam Cumhuriyeti'nin füze gücünün batılı taraflar için büyük önem taşıdığı nedeniyle İran'ın füze gücünü baskı altına almak, vurmak ve sınırlandırmak amacıyla İran'ın füze programını nükleer meseleye bağlayarak İran, İslam Cumhuriyeti'nin füze programını güvence altına almaya çalışıyorlar. Bu, İran'ın her daim nükleer silahlardan arınmış bir bölge arayışında olduğu ve bu açıdan bakıldığında uluslararası kontrolün ötesinde bir nükleer cephaneliğe sahip olan Siyonist rejimi, Batı Asya ve dünya için önemli tehdit olarak gördüğü bir döneme denk gelmektedir.
Amerika ve müttefiklerinin İran'a karşı sayısız güvenlik ve askeri komploları göz önüne alındığında İran İslam Cumhuriyeti'nin füze programı başlı başına düşmanlarının saldırılarına karşı ciddi bir tehdit olup onu bozmak ise bu ülkelerin ana hedeflerinden biridir. İran'ın özellikle balistik füzeler alanında askeri ve füze gücünü artırmasının diğer nedenleri Siyonist rejim ve bölge dışı güçlerin tehditlerinden kaynaklanmaktadır. Öyle ki İran, Irak'la savaştan bu yana ciddi şekilde balistik füze programlarını geliştirmeye başladı. Gerçi İran'ın füze kabiliyetinin başlangıcı 8 yıllık zorunlu savaş dönemine kadar uzanıyor ve yolun başında İran, Libya ve Kuzey Kore'den birkaç füze satın alarak tersine mühendislik yöntemiyle füze üretimini de başlayabildi. 2000'lerde ise İran İslam Cumhuriyeti meşru füze programını ise başarıyla geliştirdi ve 1000 kilometre menzilli, kısa menzilli balistik füzeler ve 1000 ila 5500 kilometre menzilli, orta menzilli füzeler elde etti. Bu füzeler arasında Fatih 110, Şahap 3 ve Şahap 2 örneklerine değinebiliriz.
İran'ın füze gücünün varlığı o kadar önemli ki, Batı medyası ve düşünce kuruluşları tarafından İran'a yönelik herhangi bir saldırı senaryosunda saldırının ana hedeflerinden biri füze üsleri diye kaydediliyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden araştırmacı Anthony Cordesman yaptığı bir açıklamada İran'a yapılan ilk saldırı şu hedefleri vurmalıdır. İran'ın araştırma ve zenginleştirme tesisleri, balistik füze üsleri, mobil balistik füze fırlatıcıları ve füze üretim merkezi diyor. Cordesman aynı zamanda İran'ın Amerika saldırısına karşı misilleme de bulunmasını, bölgedeki Amerika üslerini ve Fars Körfezi'ndeki Amerika'ya bağlı Arap ülkelerinin altyapısına ağır hasar verebileceğine vurgu yapıyor. Gerçek şu ki Batı'nın ve gerici Arap ülkelerinin kargaşasına rağmen İran'ın füze kabiliyeti kendisini savunmak, uluslararası terörizmle mücadele etmek ve bölgeyi istikrara kavuşturmak içindir. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti IŞİD terör örgütünü püskürtmek ve karargahlarına saldırmak için Zülfikar füzesini kullandı. Zülfikar füzesi İran'ın akıllı füze ailesinin en yeni ve en uzun menzilli füzesinden biridir.
İran füze kabiliyetini düşmanın olası önleyici saldırılarına karşı güçlendirmek ve güvence altına almak için akıllı stratejiler kullanıyor. Bu bağlamda iki strateji mevcuttur. Füze sistemlerinin hareket etme kabiliyetini sağlamak ve üstleri ve füze fırlatma silolarını güçlendirmek. Kolayca rotasını değiştirebilen roket atarlar üzerinde önleyici bir saldırı neredeyse imkansızdır. Bu nedenle İran tarafından füzeleri korumak için bir strateji olarak kullanılmıştır. Diğer bir seçenek de bir önceki bölümde bahsettiğimiz özellikle füze şehirleri olarak adlandırılan yeraltı silolarına dirençli barınaklarda füzelerin konuşlandırılmasıdır.
Batılı ülkelerin ve tabii ki İran düşmanlarının İran'ın savunma gücünü zayıflatma stratejilerinden biri yaptırım uygulamaktır. Amerika çeşitli bahanelerle doğrudan veya dolaylı olarak İran'a silah yaptırımları uygulamıştır. Amerikan Silah Kontrol Enstitüsü, İran'ın füze gücüne yeni yaptırımlar uygulanmasının artık etkisiz olduğunu ve bunun yerine İran'ın füze yeteneklerini geliştirmek için gerekli malzemelerin sağlanmasını önlemek amacıyla silah kontrol rejimlerine güvenilmesi gerektiğini yazdı. Aynı düşünce merkezi başka bir raporunda yaptırımları etkisiz olarak nitelendirdi ve İran'ın füze programının kabul edilebilir, kendine yeter ve yerli olduğunu yazdı. Amerika'nın İran'a silah yaptırımı 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararı kapsamında Amerika'nın tüm çabalarına rağmen silah yaptırımları Ekim 2020'de sona erdiği bir sırada gerçekleşti. Bu da uluslararası toplumun İran'ın meşru füze kapasitesini bir tehdit olarak görmediğini gösteriyor.
İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran'ın yerli olarak stratejik silahlar tasarlama ve üretme konusunda başarılı olduğunu vurgularken, düşman, İslam inkılabının bölgede ve dünyada büyümesine engel olmaya ve engel oluşturmaya çalışıyor. Sultan düzeni, uğursuz hedeflerine ulaşmak için tüm araç ve imkanlarını kullandı ve bu şekilde dayatılan zorunlu savaşı, acımasız yaptırımları ve nihayetinde de ülkemizin bilim adamlarından öldürülmesini gündeme getirdi. Düşmanların İslam Cumhuriyeti'ni durdurma konusundaki tüm taktikleri ve komploları başarısız oldu. Bütün amaçları İran'ı yaptırımlar ve füze programlarından azaltılması da dahil olmak üzere çeşitli ekonomik ve askeri boyutlarla sınırlamak, İslam Cumhuriyeti'nin gücünü azaltmak ve İran'ı zayıflatmak ve nihayetinde teslim etmektir. Düşmanlar önümüzde duruyor ve İranlılara terörist diyorlar. Dolayısıyla bu adaletsiz atmosfer ve mantıkta her geçen gün daha da güçlenmek zorundayız. Çünkü bunlar güçlerinden başka bir dil anlamıyorlar.
Değerli dinleyiciler, İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri isimli programımızın ikinci bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Seyyid Ali Hameneyi, şehitler ve salihlerin Allah tarafından insanlara nimet olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Öyle yapmalıyız ki insanlar bunların yolunun devamının kurtuluş yolu olduğunu hissetsinler. Nitekim ki böyledir. Eğer bir ülkenin petrolü varsa, madeni varsa, çeşitli imkanları varsa, farklı iklimsel çeşitliliği varsa, 80 milyonluk bizim ülkemiz gibi ki güçler tarafından tamah ediliyor, kendini savunmazsa, cihat yapmazsa, kabiliyetlerini ortaya çıkartamaz ve kendini idare edemezse, tabii ki onun izzeti, haysiyeti ayaklar altına alınır, çiğnenir. Biz bu motivasyonu herkeste yaymamız gerekir ki ayakta dursunlar. Neyse ki bugün inkılabın bereketi sayesinde İran milleti ayakta duruyor. Fakat bunların gelecek için kurumsallaşması gerekir ki cihat yolu, ayakta durma yolu, direniş yolu, ardı ardına kuşakların kesin yolu olsun. Nitekim her gün Kur'an-ı Kerim'den tekrarladığımız Fatiha suresinde şöyle diyoruz. اِهْدِنَا السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاتَ الَّذِينَ اَنْاَمْتَ عَلَيْهِمْ Bu اَنْاَمْتَ عَلَيْهِمْ işte bu şehitlerdir. Şehitlerin büyük örneklerinden biri اُلَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْاَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينِ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ'dırlar. Bunlar اَنْاَمْتَ عَلَيْهِمْ'dirler. Tabii ki اَنْاَمْتَ عَلَيْهِمْ de iki çeşittir. Bir çeşit اَنْاَمْتَ عَلَيْهِمْ, daha sonra şükretmiyorlar. Tıpkı İsrail oğulları gibi nimet küfrarına düşüyorlar. İsrail oğulları da اَنْاَمْتَ عَلَيْهِمْ dendiler. Fakat şükürsüzlük ettiler ve Gazaballahu aleyhim oldular. Bir diğer grupta olmalılar. Gayral mağzubu aleyhim ve lezzalin olan en'amte aleyhim diler ki ne gazaba uğramış ne sapmışlar. Bizim şehitlerimiz bu gibidir. Zira şehit olarak dünyadan gitmişlerdir. Öyleyse biz bunların yolunu izlemeliyiz ve öğrenmeliyiz ve kullanmalıyız ve bunu farklı nesillere öğretmeliyiz. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktardığımız Kalıcı Itır'ı dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Avusturya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. İran Meclis Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı, müzakere için müzakere siyasetini bir oyun ve kurnazlık nitelendirerek, Amerika için tek yol var ve o da yaptırımları pratikte tamamen kaldırmasıdır dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın genel direktörü istişarelerin ardından Viyana'da Avrupa Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Instagram hesabından İran ile Çin arasındaki 25 yıllık işbirliği belgesine ilişkin açıklama yaptı. İslam Mezheplerinin Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Şehriyari, İslami vahdetin gerçekleşmesi değerli bir ibadet olduğunu söyledi. Araştırmalar İran korona aşısı Razi Kov Pars'ın şu ana kadar herhangi bir yan etkisinin veya tehlikesinin olmadığını gösteriyor. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 276 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar 104 emekli amirali eleştirerek bedeli neyse ödeyecekler dedi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında karar açıklandı. Türkiye'de terörist grupların mal varlıkları donduruldu. Suriye Hava Savunması Siyonist rejimin füze saldırısına karşılık verdi. Bağdat ve Washington dün gece Amerika askerinin Irak'tan belli bir takvim içerisinde çekilmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Suudi Arabistan'daki Kral Halid üssüne Yemen'den İHA'lı saldırı gerçekleşti ve Amerika Dışişleri Bakanı Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Sede aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,